Ayrım 9.
Sonunda bir sabah yerden yatakları kaldırırken gelinin ağzından lafı aldı. Seyit'in yatağı ağır olduğundan gelinini yardıma çağırdı. Zekiye kaynanasının önüne gelip dikildi. Hem halı dokuyup hem yatak kaldıramam ben dedi. Atiye yarı yarıya sırtladığı yatakla birlikte odanın ortasına devrildi. Zekiye o günden sonra hem konuşmaya hem de kaynatam yeşil kitaplarını açtı, gözüme ters ters baktı demeyip ulu orta türkü söylemeye başladı. İlkin Halit'in arkasından kocasına bir türkü yaktı. Bir zaman onu çağırdı. Sonra halı dokumaktan usandı. Halı dokurum halı, boyum ilmeğin dalı, bitmiyor gavur malı diye topal aygazı atıp tutmaya başladı. Derken Zekiye onca yıl işaretlerle konuşmanın acısını çıkardı. Bağıra çağıra konuşmanın tadına vardı. Kimse Zekiye'yi susturamadı. Uykudayım, heladayım, sofradayım demedi. O konuştu, evdekiler dinledi. Onun konuşmasından kimseye konuşma sırası gelmedi. Huvat Halit'e mektup yazdırıp karısının gece gündüz durmadan konuştuğunu müjdeledi. Halit müjdeyi alır almaz firar edip eve geldi. Geldiği gün gözleri fal taşı gibi açıldı. Kurulmuş gibi durmadan konuşan karısının ağzının içine baka kaldı. Ancak ertesi gün kendine gelebildi. Kendine gelir gelmez sus azıcık diye yalvarmaya başladı. Sinirinden ağladı. Ağıdı bırakıp Zekiye'nin üstüne çullandı. Zekiye kendini kocasının elinden zor kurtardı. Divanın üstüne sıçradı. Sıçrar sıçramaz yeniden konuşmaya başladı. Halit bir sinirle gidip Zekiye'nin ağzını kapadı, burnunu sıktı. Zekiye kıpkırmızı oldu. Atiye koşup oğlunu divandan indirdi. O arada Zekiye bir çırpınma, bir derin solumayla kendine geldi. Gelir gelmez yeniden konuşmaya başladı. Halit çaresiz başını ellerinin arasına aldı, kulaklarını tıkadı. Kulaklarını tıkaya tıkaya yeniden askere gitti. O gider gitmez Atiye gelininin yanına kattı, dergah dergah dolaştırıp Zekiye'nin derdine çare aradı. Ama gelininin susturmanın bir yolunu bulamadı. Sonunda Zekiye'yi kendi haline bıraktı. Okuduğu duaları şaşırmamak için tesbih elinde o da bağırmaya başladı. Onun bağırmasından, Zekiye'nin durmadan konuşmasından, Huvat yeşil kitaplarının içine kafasını sokmaya, içinden okuyup üflemeye, yanlış okuyup günaha girmemek için kafa sallamaya, ayaklarıyla tempo tutmaya başladı. Ama sonunda o da dayanamayıp nameli nameli bir alçalıp bir yükselerek elinin birini kulağına vererek diğerlerini eşlik etmeye başladı. Üçü üç ağızdan ayrı ayrı havadan bağırıp çağırmaya başlayınca Mahmut dayanamadı. Evden kaçtı. Geceleri Gülberber'de yatıp kalktı. Dirmit sırtına battaniyeyi, eline kitaplarını alıp helaya taşındı. Sırtını duvara verip tek ayak üstünde ders çalıştı. Seyit eve gelmez oldu. Evin içinde varlığıyla yokluğu bir olan Nuber hepten bir tavşan gibi pustu, başını yere yıkıp sustu. Evde parmaklarının ucuna basa basa dolanmaya, Huvat'ın her sesini yükseltmesinde, Atiye'nin her ya Allah diye bağırıp çağırmasında, Zekiye'nin her kirkit vurup ardından konuşmaya tutulmasında yerinden sıçramaya başladı. Sıçrarken korkuyla soluğunu içine çekti. Onca gürültünün arasında Dirmit ablasının soluğunu içine çekmesinin kederli sesini seçti. Battaniye sırtında heladan çıkıp sık sık ablasının yanına gelip oturmaya, onunla usul usul konuşmaya başladı. Sonunda onun korkuyla sıçramasının nedenini anladı. O günden sonra sarı uzun saçlı bir oğlana Nuber'in mektuplarını taşıdı. Oğlandan ablasına haber getirdi. Ablasından oğlana selam götürdü. Nuber Dirmit'i her okul dönüşü kapılarda karşıladı. Bazen sevinçle kucakladı, bazen yüzünü eğdi, azarladı. Dirmit kimi gün sarı uzun saçlı oğlanı dut ağaçlarının altında mektup beklerken buldu. Kimi gün mektup koynunda gerisin geri döndü. Nuber, Dirmit mektuplarla gerisin geri dönüp dönüp gelirken sarı uzun saçlı oğlana mavi bir yelek ördü. Yeleğin eteğine, kollarına bir sarı oğlanın adının baş harfini, bir kendi adının baş harfini yan yana getirip iki sıra örnek koydu. Babasından annesinden gizli ilmik ilmik dokudu. Dirmit yeleği koltuğunun altına aldı, sarı uzun saçlı oğlanı dut ağacının altında döne döne aradı, bulamadı. Ertesi gün yine dut ağacının altına gidip sarı uzun saçlı oğlanı bekledi. Oğlan gelmedi. Dirmit yelekle gerisin geri eve dönemedi. Gözleri dut ağaçlarının altında dolu dolu oldu. Yanaklarından pıtır pıtır yaşlar döküldü. Ağlaya ağlaya kuşkuş otunun yanına koştu. Kuşkuş otu, sarı oğlan gelin evleri nerede? Niye sordun Dirmit kız? Ablam ona bir yelek ördü de. Dut ağacının altına gelmedi mi? Gelmedi. Kuşkuş otu Dirmit'in koltuğunun altındaki yeleği eline aldı. Yeleğin eteğindeki kollarındaki örneğe uzun uzun baktı. Dirmit'e yeleği götürüp dut ağacının altına koymasını söyledi. Sarı oğlanın gelip yeleği oradan alacağına, üstüne giyip sevineceğine dair yemin etti. Dirmit kalkıp dut ağacının yanına gitti. Yeleği ağacın altına bıraktı. Koşa koşa eve geldi. Ablasına yeleği sarı uzun saçlı oğlana verdiğini söyledi. Nuber ikide bir, Sevindim mi ne dedi deyip durdu. Dirmit koca bir yalan uydurdu. Sarı oğlanın hemen yeleği üstüne giydiğini, yeleğin eteklerini çekiştire çekiştire ellerine sağlık dediğini söyledi. Nuber Dirmit'i kucakladı, saçlarını okşadı. Kulağına evlenirsem seni yanıma alacağım diye fısıldadı. Dirmit başını önüne eğip kafasını salladı. O gün akşama kadar helada ders çalışamadı. Durmadan ağladı. Sabah uyanır uyanmaz yataktan kalktı. Koşup dut ağacının altına baktı. Yeleği bulamadı. Aklına kuşkuş otunun ettiği yemin geldi. Sarı oğlanın gelip dut ağacının altından yeleği almasına sevindi. O sıralar Mahmut'un evdeki gürültüye dayanamayıp kendini kapattığı gül berber kapandı. Mahmut işsiz kaldı. Birkaç gün orada burada gezdi. Parkta oynamak için arkadaşlarının okuldan çıkmasını bekledi. Demirlerin üstünde yol gözlemekten yoruldu. Uzak bir yerde başka bir kadın berberinde iş buldu. Arka cebine yeniden şişli tarağı koydu. Eline fırçayı aldı, berberliğe başladı. Başladığı gün ustası Mahmut'u bir kenara çekti. Bahşişinin bol olmasını istiyorsa öksüz numarası yapmasını öğütledi. Mahmut önceleri şaşırdı. Kimine annem öldü dediyse, kimine babam öldü dedi. Yalan yalana karıştı. Sonra Mahmut öksüz numarası yapmaya iyice alıştı. Annem öldü, babam dost tuttu, bizi unuttu demeye başladı. Saçlarını savura savura çıkıp giden kadınların önüne geçti, boynunu eğdi, dudaklarını acıklı acıklı büktü, içini çekti. Kendine iyiden iyi acındırmak için dükkanda yatıp kalkmaya başladı. Bahşişi daha da arttı. Ama öksüz numarası yaptığından bahşişlerini görününce harcayamadı. Üstüne temiz bir gömlek, pantolon alamadı. İçi için yedi. Bahşişten vazgeçse olmadı, temiz elbiseleri aklından çıkarmaya çalışsa olmadı. Sonunda hevesini almak için müşteriler gidince temiz elbiseler giyip aynaların karşısına geçmeye, müşteriler gelince eskiler giyip boynunu bükmeye başladı. Geceleri temiz elbiselerden hevesini aldı, gündüzleri sarı, gümüş saçlı kadınlardan bahşiş aldı. İş bahşiş almakla kalmadı, kadınlar acıdıklarından Mahmut'u evlerine götürmeye başladılar. Mahmut her yanı ışıl ışıl yanan odalarda uyumaya başladı. O uyurken kadınlar Mahmut'un saçlarını okşadılar, alev alev yanan parmaklarını orasına burasına dokundurdular. Kulağını kesik kesik soludular. Mahmut'un üstüne her gece ayrı bir koku sindi. Mahmut kokuların içinde en çok manikürcü Sevcan'ın kokusunu sevdi. Sevcan Mahmut'u şampuan odasında hiç yalnız bırakmadı. Saçlarını okşadı, kulağına sıcak sıcak soludu. Mahmut ustasından gizli Sevcan'ın kucağına oturdu, Sevcan'ın göğsünün düğmelerini çözdü. Korkudan kızarmış yüzünü Sevcan'ın hızla inip kalkan göğsüne gömdü, başı fırıl fırıl döndü. Sevcan her akşam Mahmut'u evine götürdü, yedirdi, içirdi. Çocuklarını uyutur uyutmaz Mahmut'un koynuna girdi. Mahmut Sevcan'ın bağıran fısıltılarından korktu. O yanından kalkıp gider gitmez başını yorganın altına soktu. Korktuğunu Sevcan'a hiç söylemedi. Ona başka şeyler de söylemedi. Sevcan'ın saçlarını açıp kara gözlerini üstüne dikmesinden utandığını, niye kendisine öyle şeyler yaptığını anlamadığını hiç belli etmedi. Onunla göz göze gelince başını önüne eğdi. O başını eğdikçe Sevcan çenesinden tutup başını yukarı kaldırdı, parmaklarını saçlarına daldırdı, inleyerek göğsünü açtı. Mahmut Sevcan'ın inlemelerine dayanamayıp bir öğlen o iş yerinden kaçtı. Kaçarken yol boyunca Sevcan'ın arkasından gelip gelmediğine baktı. Sevcan Mahmut'un arkasından gelmedi. Günlerce onun geri dönmesini bekledi. Mahmut bir daha o iş yerine dönmedi. Dönmedi ama günlerce kulağından Sevcan'ın fısıltıları silinmedi. Sevcan'ın fısıltılarından kurtuldu. Sevcan'a manikür yaptırmaya gelen, kanat parmaklarımı kan aksın kan diye Sevcan'ın önünde inleyen kadından, kanayan parmaklarına bakıp attığı kahkahalardan kurtulamadı. Karanlıkta kadının dudaklarını gerip yüzüne yüzüne güldüğünü gördü. Yatakta bir o yana bir bu yana döndü. O dönerken Huvat, "Yat uyu artık lan!" diye Mahmut'a bağırdı. Atiye, "Bırak çocuğun yakasını, sana ne?" diye Huvat'a çattı. Huvat söylene söylene başına yorganı çekip yattı. Atiye, Huvat uykuya geçer geçmez derin bir soluk alıp rahatladı. Gaz ocağını yakıp evdekilerden çekine çekine gece yarısı yıkanmaktan Mahmut sayesinde kurtuldu. Usulca oğlunun yanına gidip oturdu. Oğlunu geceleri uyumaması için tembihledi. Geceleri sabaha kadar oturur, gündüzleri yatarsa onu işe yollamayacağına dair söz verdi. Mahmut, "Git başımdan kız!" diye annesine terslendi. Atiye onun terslenmesini aldırmadı, derin bir uykuya daldı. Mahmut, sokak lambasının solgun ışığının yorgan kıvrımlarının arasında kaybolup gitmesini seyretti. Düzenli aralıklarla soluyan babasının, annesinin, kardeşlerinin seslerini dinledi. Sabahın olmasını bekledi. Bir an önce içeriye gün ışığının vurmasını istedi. Gün ışığı yerine kucağında bir köpekle çekik gözlü bir kadının görüntüsü içeri vurdu. Çekik gözlü kadın Mahmut'un üstüne üstüne eğildi. Köpeğinin tırmalayıp ısırdığı kollarını, bacaklarını Mahmut'a gösterdi. Mahmut yatağının içinde doğrulup geri geri çekilmeye başladı. Geri geri çekilirken köpek birden çekik gözlü kadının kucağından fırladı. Dişlerini göstere göstere Mahmut'un üstüne atlayıp boğuk boğuk hırladı. Mahmut yataktan kalkıp sandalyenin üstüne tırmandı, bağırmaya başladı. Dirmit kardeşinin çığlığını herkesten önce uyandı. Kardeşini sandalyenin tepesinden indirip yatağına yatırdı. Mahmut ablasının ellerini sıkıca kavradı, titreyerek ağlamaya başladı. O gece Mahmut'la Dirmit gözyaşlarını yastıkların üstüne yatırıp yorganlara sardılar. Usulca kalkıp günü ağarmadan odadan çıktılar. Ayak parmaklarının ucuna basıp aralığa merdiven kurdular, dama tırmandılar. Bağdaş kurup kiremitlerin üstüne oturdular. Şehrin en yüksek tepelerinin birinin üstünde, al kiremitlerin başında arkadaş oldular. O geceden sonra her gece evdekiler uyur uyumaz sıcak yataklarından doğrulup dama çıktılar. Terli göğüslerini rüzgara açtılar. Birbirlerine sokulup uzakta yanıp sönen ışıklara, parıldayan denize, tepelerin üstünde hışırdayıp kayan, gri bulutları aralayan aya baktılar. Ay gelip üstlerinde durdu. Deniz köpürüp dalgalarını yıldızlara vurdu. Yıldızlar söndü. Bir gece Atiye, Mahmut'la Dirmit'i damda sigara içerken gördü. Aşağı indirip ikisini de dövdü. Mahmut o kış bir reklamcıda iş buldu ama Seyit iş bulamadı. Atiye'nin ilaç kutularında saklayıp biriktirdiği paraları bir başını eğip cebine koyduysa bir utandığından alamadı. Huvat'ın başını yeşil kitaplarından kaldırıp yüzüne dik dik bakmasına, Nuber'in çalıştığını bilmemezliğe gelmeye, Zekiye'nin yüzünün eğrisine dayanamadı. Sonunda Kör Yusuf'un kahvesinde Çamur Hasan'ın yolunu beklemeye, Çamur Hasan kahveye gelir gelmez yerinden kalkıp Çamur Hasan'a yer vermeye, Çamur Hasan'a bir emrin var mı abicim demeye başladı. Çamur Hasan onun bu hürmetine karşılık Seyit'in beline toplu bir tabanca verdi. Cebine bir avuç mermi koydu. Ona delikanlılığın raconunu öğretti. Seyit işi çabuk kaptı. Çamur Hasan'ın dediklerini bir bir yaptı. Önce bir kişi dövdü. Arkasından kahvede herkese sövdü. Sonra bir kişi daha dövdü. Bu defa kahvede hem herkese hem öbür semtin kabadayısına sövdü. Üç gün sonra öbür semtin kabadayısından Seyit'e ucunda kan kurumuş bir kama geldi. Seyit kamayı Kör Yusuf'un kahvesinde masaya sapladı. Kama masada ışıldarken Kör Yusuf'a soğuk çay getir lan diye bağırdı. Kahvedekiler sinip köşelere çekildiler. Kör Yusuf elleri titreyerek getirip soğuk çayı Seyit'in önüne bıraktı. Seyit cebinden bir mermi çıkardı, soğuk çayın içine attı, karıştırdı. Sonra çaydan bir yudum aldı. Bu çay niye soğuk lan diye Kör Yusuf'a bağırdı. Kör Yusuf ellerini karnının üstüne bağlayıp Seyit'in yanına vardı. Çoluğuma çocuğuma acı diye herkesin önünde Seyit'e yalvardı. Cebinden bir tomar para çıkarıp soğuk çayın yanına bıraktı. Seyit erkek misin lan sen deyip paraları cebe indirdi. Kör Yusuf erkek değilim karıyım diye inledi. Seyit sesli söyle lan herkes duysun diye masadan kamayı çıkartıp Kör Yusuf'un boynuna dayadı. Kör Yusuf karıyım karıyım diye bağırdı. Seyit o bağırırken cart diye kapıyı açıp bana Panter Seyit derler savulun lan diye haykırıp karanlık sokaklara daldı. Huvat oğlunun haraç aldığını, sinema kapılarını, kahve pencerelerini tekmeleyip gıcığına gidenin gırtlağına bastığını duyar duymaz yeşil kitaplarını koltuğunun altına alıp oğlunun arkasına düştü. Yoluna geçti. Seyit, voltamı kestin babalık deyip Huvat'a kama çekti. Huvat bir ağıtla eve geldi. Evdekileri Tanrı huzurunda şahit tutup Seyit'i evlatlıktan reddetti. Bu defa Atiye oğlunun peşine gitti. Kör Yusuf'un kahvesinin kapısında tesbih elinde Seyit'in yolunu bekledi. Seyit heyt ulan diye bağıra bağıra sokağa daldı. Atiye seni gidi geberesice deyip Seyit'in belinden yakalayıp Kör Yusuf'un kahvesinin kapısına boydan boya yatırdı. Herkesin ortasında yüzüne tükürdü. Tutup elinden babasının yanına götürdü. Huvat Seyit'e elini vermedi. Seyit yumulup yumulup babasının üstüne düştü. O üstüne düştükçe Huvat yeni gelin gibi nazlandı, yalandan yalandan ağladı. Sonunda Seyit'in cebinden çıkardığı parayı aldı, cebine indirdi. Parayı cebine indirdikten sonra oğluna elini verdi. Seyit o gece Huvat'tan haram para üzerine uzun bir hadisi şerif dinledi. Dinlediği bir kulağından girdi, bir kulağından çıktı. Ertesi sabah erkenden öbür semtin kabadayısının oturduğu kahveyi bastı. Bundan sonra bana haraç vereceksiniz lan deyip kahvenin duvarına üç delik açtı. Üstüne işaretini koydu. Kılıç Ahmet bu işe fena bozuldu. Adamlarını toplayıp Kör Yusuf'un kahvesine indi. En arka masaya çekildi. Kaşının birini bıyığının üstüne indirdi. Ötekini alnına doğru çekti. Tek gözüyle oturanları kesti. Boşalan bardakları kırdı. Fincanları sokağa fırlattı. Kendisine bakana çattı. Seyit haberi aldı. Çamur Hasan'a adam yolladı. Pusuya yattı. Çamur Hasan pusu yerine gelip işaretini çaktı. Sarılıp birbirlerinin pazusunu sıktılar. Bir iki yumruklaştılar. Tabancalarının topunu döndürdüler. Gidip Kılıç Ahmet'in ocağını söndürdüler. Kılıç Ahmet Seyit'in ayaklarının altını öptü, yolundan çekildi. O günden sonra Seyit'in şanı arttı, namı yayıldı. Kimse voltasını kesemedi. Benim diyen delikanlı, bir emrin var mı abicim demeden yanından geçemedi. Seyit gıcır gıcır ayakkabılarının topuğuna bastı. İpek gömleğinin yakasını beline kadar açtı. Boynundan aşağı altın bir nal sallandırdı. Adını nallı pantere çıkardı. Bir iki derken yedi semtin haracını toplamaya başladı. Topladığı paraları yetime dula dağıttı. İyilerin başına baba, kötülerin başına bela kesildi. Görülecek hesabı olan nallı panterin elini ayağını öptü. Nallı panter elini ayağını öpenlerin isteğini geri çevirmedi. Adam mı dövülecek, ev mi basılacak, herkesin derdine koştu. Düşenin kolundan tuttu. Hem haraç aldı hem para kazandı. Huvat'ın gözüne girdi. Huvat yeşil kitaplarını açıp oğlunun arkasından okuyup üfledi. Oğlunun yanında sigara içmesine, kamasını parlatıp tabancasının topunu çevirmesine izin verdi. Her namazın arkasından selam verip Allah oğlumun gücünü kuvvetini artırsın diye dua etti. O dua ederken Atiye elini yüreğine koydu. Her elini yüreğine koymasında içinde bir sızı duydu. Etleri çekildi, gözü seyridi. Pencerenin önündeki divana çekilip oturdu. Sokak lambasının yer yer aydınlattığı sokağın bekçisi oldu. Başının altına bir yastık koydu. Oğlunun sallana sallana gelmesini beklerken orada içi geçti, uyudu. Uykusundan sıçrayıp uyandı, oğlunun yatağını yokladı. Sonunda bir titremeyle hastalandı. Hastalandığı gün herkesi başına topladı. Bu defa yolcuyum, Allah yüzünüze bakar inşallah deyip sustu. Huvat Atiye'ye bir isteği olup olmadığını sordu. Atiye küskün küskün yatakların içinde döndü. Ölmekten başka isteğim yoktur dedi. Herkesin yüreğini ağzına getirdi. Ne mezarının üstüne her bir çocuğunun başı için susam çiçeği dikilmesini istedi, ne başında iki eğri kavak ağacının rüzgar vurdukça sallanmasını düşledi. Yalnızca Dirmit'in okumasını, Seyit'in tabancayı belinden, kamayı ceketinin kolundan çıkarmasını istedi. Kardeşlerimi bulun, Nuber'i pencerenin önüne oturtun diye tutturmadı. Zeki'yi susturmaya gücünüz yeterse susturun derdi. Neyse çaresini bulun, el değil bacılığımın kızı, onu kardeşiniz bilin. Elinizde para varsa Halit oğlana para gönderin dedi. Dedikten sonra inledi, gözlerini yumdu, uyudu. Uykusunda kaynanası Nuber Dudu ile konuştu. Nuber Dudu kollarını açtı, gelinine sitem etti. Kaç bahardır Alacüvek mezarlığında onu beklediğini söyledi. Atiye bir terle uyandı. Huvat Atiye'nin rüyasını, köye gitmem lazım, anamın mezarını bir yoklamam lazım diye yordu. Ölürsen seni de Akçalı'ya götürüp gömelim mi kız diye usulca sordu. Atiye, ölümü buradan oraya sürmeyin, çocuklarımdan uzağa götürmeyin dedi. Huvat başını salladı, kitaplarını topladı. Seyit'ten para aldı, köye gitti. O köye gider gitmez Atiye iyileşip ayağa kalktı. Seyit kendine gıcır gıcır takım düzdü. Kabadayılığı bıraktı, taşeronluğa başladı. Taşeronluğa başladığı gün Atiye'ye onu tek odalı evden kurtaracağını dair söz verdi. Evdekileri başına toplayıp bundan böyle üç kuruş iş yapmayacağını, büyük işlerin altına gireceğini ve çok geçmeden adı Üçler olan bir şirket kuracağını açıkladı. Üç kardeş sırt sırta verirlerse ellerine attıkları her şeyin altın olacağından, herkesin önlerinde diz çökeceğinden, altlarına arabalar, üstlerine hanlar, hamamlar geçirebileceklerinden söz etti. Önüne çıkacak her engeli yıkıp çiğneyeceğine, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağına yemin etti. Atiye, inşallah diyerek Seyit'in anlattıklarını dinledi. Zaten bir gece önce rüyasında oğlunu gördüğünü, tepesinin tepsi gibi bir ay doğduğunu, Seyit'in ayı alıp koynuna koyduğunu söyleyerek rüyasını, yakında Seyit'in şirket kurup zengin olacağına, kardeşlerinin elinden tutup onları da insan içine katacağına yordu. Seyit Atiye'nin elini öpüp bir süsle merdivenleri indi, zengin olmaya gitti. O gidince Dirmit kitaplarını dikiş makinesinin üstüne yayıp ders çalışmaya başladı. Dirmit Atiye'nin hasta yatağında okumasını vasiyet etmesinden sonra kafasını kitaplarından başka yere çevirmedi. Annesine okuldan övgülü mühürlü kağıtlar getirdi. Atiye Dirmit'in okuldan getirdiği mühürlü kağıtları çerçeveletip duvarlara astı. Çok geçmeden Dirmit'in çalışkanlığı tüm mahalleye yayıldı. Derken Akçalıların evlerinde, oturdukları kahvelerde onun mühürlü kağıtları, uykulardan garip anlaşılmaz dillerde sayıklayarak uyanmaları, kafadan çarpma yapıp 10 rakamlı sayıları su gibi bölüp sayfalar dolusu yazıyı ezberden okuması konuşulmaya başlandı. Dirmit'in cini, Cinci Mehmet'in çentiği iyice unutuldu. Adı kulaktan kulağa yayıldı. Herkes onun Akçalı'nın adını tüm dünyaya duyuracağından söz etmeye başladı. Kimi onun Akçalı'dan çıkacak tek okumuş insan olacağına, kimi ileride Akçalı'ya koca koca binalar kuracağına, kimi doktor olup Akçalılara bedava bakacağına inandı. Dirmit'in adı boyunun 10.000 katı büyüyünce Atiye'yi bu defa bir korkudur aldı. Kızının kağıtlarını her gelene gösterdiğine, çerçeveletip duvarlara astığına bin pişman oldu. Dirmit'e nazar değecek diye kıhırlanmaya başladı. Kahrından Dirmit'in çantasına, boynuna ağırlığının yarısı kadar mavi boncuk doldurdu. Kızını bildiklerini kimseye öğretme diye tembihlemeye, öğretirsen geriye gidersin diye akıllar vermeye başladı. Çocuklarını çalıştırması için Dirmit'e kazak, eldiven örüp getiren akçıllı kadınları, ''Bizim kız da geriye gitti anam, kalacak mı ne?'' diye geri çevirdi. Duvarlardan mühürlü kağıtları indirdi, sarıp sarmalayıp sandığa sakladı. Dirmit ne eline kazak eldiven alıp gelen kadınları anladı, ne durup dururken bir çabaya düşen, yalan üstüne yalan kuran, çantasını ağırlayınca mavi boncuk koyan annesini anladı. Şaşırıp kaldı. Beyaz gömleğinin üstüne lacivert eteğini giydi, boyundan büyük çantasını sırtına vurdu, gidip kuşkuş otunun başına durdu. ''Kuşkuş otu, anneme bir kızıyorum.'' ''Kızma. Bildiklerini öğretme diyor ama. Bildiğin ne? Bilmiyorum. Ne bildiğini bilmiyor musun şimdi sen? Ne bildiğimi bir bilsem ne yapardın? Annemden gizli yayardım.'' Dirmit kuşkuş otunu bir şey bilmediğine inandıramadı. Ona yeminle akçılların yolda tutup kendisini sevmelerinden, ellerine kazak eldiven alıp kapılarına gelmelerinden çok utandığını söylediyse de kuşkuş otu Dirmit'e kulak asmadı. Dirmit'in yüzüne gülerek yapraklarını ''Seni gidi yalancı'' diye sağa sola salladı. Dirmit kuşkuş otunun kendisine inanmamasına kızdı. O kızdıkça kuşkuş otu üstüne üstüne gitti. ''Söyle söyle seviniyorsun değil mi?'' dedi. Dirmit sonunda dayanamadı. Sevindiğini kuşkuş otuna söyledi. Kuşkuş otu kahkahayla gülmeye başladı. Dirmit ''Bana ne bana ne?'' diye tepinip kuşkuş otunun yanından ayrıldı. Uzaktan ''Hem utanıyorum hem seviniyorum'' diye bağırdı. Huvat yeşil kitaplarını alıp anası Nuberdudu'nun mezarını yoklamaya gittikten bir süre sonra yeşil kitapların içindeki yazılar kadar çok havadisle geri geldi. Gelir gelmez köye elektrik geldiğini müjdeledi. Müjdenin arkasından içini çekip Türüdü'nün oğlu Musa'nın açık kablo üstüne şağır diye işediğini söyledi. Herkesi güldürdü. Arkasından işediği yerde Türüdü'nün oğlu Musa'yı öldürdü. Herkesin gülmesi ağızlarında dondu. Atiye usulca Mahmut'la yaşıt oğlan değil mi diye sordu. Arkasından bir ağıt tutturdu. Ağıtın arasında bir beş kızın üstüne o oğlanı zor bulduklarından dem vurdu. Bir anası Gül Ayşe'nin ne yaptığını sordu. Huvat Gül Ayşe'nin ağıt yakıp gezindiğini, elektriğe intizar edip dolandığını anlattı. Arkasından anasının mezarını bürüyen sarı otlardan, tavuk yumurtası gibi yumurtaları olan, mezarın içine yuva kuran karıncalardan söz etti. Aşir Mehmet'in kızının sığına kaçtığını söyledi. Atiye ellerini dizlerine vurdu. ''Ne olmuş yalan?'' diye bir merakla gözünü Huvat'a verdi. Huvat, Aşır Mehmet'in bir zaman yüksekten atıp tuttuğunu, sonra barıştığını anlattı. Sonra kimin ne koyduğunu sayıp döktükten sonra bavulları, torbaları evin ortasına çekip oturdu.